Evet, bugün sizinle birlikte İbraniler Mektubu'nun son ayetlerini okumak istiyorum. İbraniler Mektubu'nun 13. bölümün son ayetleri 15'ten 25'e kadar. Ve bu İbraniler Mektubu benim için Romalılar Mektubu'yla birlikte bütün İncil'de en kıymetli, en değerli ve en çarpıcı. Maalesef birçok imanlı bu arasında okumuyorlar. Sıkıcı gelirmiş onlara. Ama hemen hemen bütün böyle yanlış öğretişlerin ilacı İbraniler Mektubu'nda bulunuyor. Ve bizim hayatımız için çok önemli. Ve Pavlus her, hani tam olarak bilmiyoruz kim yazdı ama sanılıyor Pavlus ve ya da onun yanında bir kişi. Önce teoriye konuşuyor. Önce teoretik şeyleri anlatıyor. Hani bunlar önemli. Bunlar bizim için bir temel oluyor. İnancımızda, imanımızda bir değişiklik olmalı. Anlayışımız değişmesi lazım. Ancak ondan sonra hareketlerimiz değişebilir. Ama her bir mektubun ikinci parçasında konkret örnekler veriyor. Madem böyle şeyler var, demek bundan sonra şöyle yapacaksınız. Ve İbraniler Mektubu'nda da aynı sistem var. 11 bölüm boyunca bizi teoriyi anlatıyor, iman nedir anlatıyor ve 12. ve 13. bölümde konuşuyor. İmanlı hayatımızda bu ne demek oluyor? Okuyorum. İbraniler 13. bölüm 15'ten aşağı. Öylelikle her daim Allah'a övmek kurbanları getirelim. Onun adına şükür etmekle dudaklarımız yemiş getirsin. İyilik yapmayı ve mallarınızı paylaşmayı unutmayın. Çünkü Allah öyle kurbanlardan hoşlanıyor. Size güdücülük yapan kardeşleri sesleyin. Onlara boyun eğin. Çünkü sizin canlarınıza bakan ve bir gün onlardan için hesap verecek olan onlardır. O işi sevinçle yapsınlar, değil kahrolanarak, o sizin için faydasızdır. Bizim için dua edin. Eminiz, duygumuz temizdir ve her meselede temiz yaşamaya uğraşıyoruz. En çok dua edin, bir an önce size gene kavuşayım. Evet, barış veren Allah, koyunların büyük çobanı, hani Rabbimiz İsa'yı sonsuz anlaşmanın kanı ile ölülerden geri getirdi. O sizi tas tamam yapsın ki her bir iyi işle onun istediğini yapasanız. O sizde İsa Mesih'in kendisine hoşuna giden işi yapsın. Sonsuzlara kadar ona şanlar olsun. Amin. Üç konu görüyoruz burada. Üç tane konu görüyoruz. Önce konuşuyor kurban için ve en fazla bu temada bakacağız. Ondan sonra konuşuyor hani önderleri seslemek konusunda. Ve üçüncü olarak kısa bir dua yapıyor. Okuyucular için kısa bir dua yapıyor ve bu duanın içindeki istek nedir? Rab sizi tamamlasın, tamam etsin. Bu üç meseleye bakacağız birlikte. Birincisi ayet 15 ve 16, imanlının kurbanları. İmanlının kurbanları. Ve bir kişi bunu derse imanlının kurbanları hemen itiraz ediliyor. Değil mi? Bizde kurban yok. İsa bizim kurbanımız ve bizde kurban yok. Kurban eti yemiyoruz, kurban kesmiyoruz. Bizde yok kurban. Öyle mi? Mahallenin kurbanlarından vazgeçmek zaten her imanlının en birinci yaptığı şey odur. Belki hiçbir şey anlamıyor. İsa kimdir? İsa ne yaptı? Yeni antlaşma, eski antlaşma, öyle şey hiç anlamıyor ama bildiği bir şey var. Biz imanlılar kurban eti yemiyoruz. Bizde kurban yok. Ve bu kalıyor. Ve birçok kişiler bu nivoda kalıyor. Bizde kurban yok. İsa kurban oldu, bizde kurban yok. Ama tabii ki İncil'i iyi bilen kişi bir adım daha öteye gidiyor ve bu ayetleri okuyor. Hayır, bizden de bir kurban bekleniyor. Bazılar gene diyor ki siz çok sıkısınız, onun için kurban kesmiyorsunuz. Biz gene harcanıyoruz kurbanlar için. Acaba öyle mi? Asıl sebep başka tabii. İmanlı iki çeşit kurban getiriyor. Rabbi övmek ve iyilik yapmak. Bunlar bu da geçiyor ayet 5 ve 6. Birincisi Rabbi övmek kurbanları ve ikincisi İyilik yapmak kurbanları. Ama bu temaya girmeden önce lazım başka bir ayet okuyalım. Olamaz imanının kurbanları derken Romalılar 12 ayet 1 okumayalım. Bu sentral o. Bu en önemlisi. Bu merkezde. Bunu anlamadan Rab bizden hiçbir kurban beklemez ve istemez bile. Evet, orada ne yazıyor Pavlus? Romalılar 12 1 ve her bir imanlı bunu iyice bilmeli. Gene aynı sistem. Pavlus bölüm 1'den 11'e kadar teoriye konuştu. Ve şimdi praktikaya geçiyor Romalılar 12'de Ve birinci ayet nedir? Bakın. Onun için kardeşler, acıyan Allah'ın adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal ve makbul ve kurban olarak Allah'a teslim edin. Bu akıla uygun bir hizmetiniz oluyor. Önce bu ayeti sökelim, bu ayeti iyice anlayalım. Ondan sonra İbranilerine dönelim. Oradaki övgü kurbanları ve iyilik yapmak kurbanları nedir anlayacağız. Ve bu okuduğumuz ayete göre Romalılar 12:1 neyi kurban edeceğiz? Bedenlerimizi. Bedenlerimizi. Demek değil bir hangi bir hayvan. O sadece paradır. Sadece sen parayı kaybediyorsun. Paradan oluyorsun. Ama kendi bedenini. Ve bazıları bunu yanlış anladı. 25 sene önce hani imanların sayısı çoğalınca Bulgaristan'da birçok kişi bunu yanlış anladı ki işte onlar kendini intihar ediyorlar. Onlar kendileri asıyorlar, bloktan atıyorlar bilmem ne. Rab derken kendi bedenini kurban et. Tabii ki istemiyor. Öyle bir kurban olsun hani ölü. Evet. Dediğimiz gibi bir hangi bir hayvan kesmek ve kişiler buna hani 2 gün önce yaptılar kurban bayramında ve başka zamanlarda bir kurban vermiş ve kişiler eyvallanıyor. Sanki büyük bir iş yapmış. Ama bu sadece paradır. Ve para Allah'ın gözünde büyük bir şey değil. Hatırlıyorum student iken benim ev sahibim yani bir aile, imanlı bir ailenin yanında yaşardık. Ve ev sahibinin kadını yani bir bankada işlerdi, bir banka memuru olarak. Ve bir gün işlerken bir hata yapmış. Yani bir müşteriden çek alırken bir nola kaçırmış, bir sıfır kaçırmış. Yani mesela 2000 yerine 20 bin yazmış. Tamam mı? Ve böylelikle büyük hata oldu. 10 kat fazla para verdi. Ve işte o da aldı gitti müşteriyi attık iş olmuş ve banka bu kız kardeşimizin aylığından tuttu bunu. Ve öyle oldu ki bu bizim ev sahibimizin kadını daha sonra bir sene bedava işlesin. Düşün yani o kadar öyle bir hata yaptı bir sene aylık gitti yani. Çok büyük bir şey. O bize akşamleyin bunu yemek yerken anlatınca hepimiz eyvahlandık. Eyvah ne olacak şimdi? Ve o ne dedi, biliyor musunuz? Ne yapalım? Sadı paradır ya. Öyle bir cevap beni şahmat yaptı. Düşün, sen bir senelik aylık kaybediyorsun, bir sene bedava çalışıyorsun. Ondan sonra böyle bir reaksiyon. Kızacağına, kağıtlanacağına, küfür edeceğine ne diyor? Ne yapalım? Sadı paradır. Gerçek bir imanlının reaksiyası budur. Tepkisi budur. Evet, sen kurban için hayvan alırken sadece para harcıyorsun, kendini vermiyorsun. Ve o yüzden Rab böyle şeylerden hoşlanmıyor. O seni istiyor kurban olarak. Değil paran, değil herhangi aldığın bir şey. Rab daha fazla istiyor. Senin bedenini, ne demek beden? Senin ellerini, ayaklarını, omuzlarını, gözlerini, muskularını, ağzını ve beynini, düşüncelerini istiyor. Bütün olarak. Ne iş yaparsan Rab için yapacağım. Ne düşünürsen Rab için düşün. Planlar yaptın mı? Rab için planlar yap. İşte bu kurban olmak. İşte bunları yani saydığımız bedenimizin parçaları bir enstrüman gibi bir ustaya teslim ediyorsun. Bak ben buyum beni kullan. Herhangi bir iş bitirmek için. Romalılar 6:13 bedenlerinizin parçalarını da günaha vermeyin. Haksızlığa enstrüman olsunlar. Bu ayetler özellikle vaftizden sonra okunuyor. Hayır diyor, ölülerden yaşama geçmiş olanlar gibi kendinizi Allah'a verin. Bedeninizin parçalarını da Allah'a verin, doğruluğa enstrüman olsunlar. İşte bu. Kurban bu. Diri kurban yazıyor. Ve bunlara bakacağız. Nasıl kurban edeceğiz Romalılar 12:1'e göre? Diri, kutsal ve makbul. Diri, kutsal ve makbul. Tamam mı? Diri kurban. Ne kadar büyük fark. Eski kurbanlar lazımdı ölü olsun. Günaha karşılık her taraf ölüm kokardı. Kan, ölüm. Maksat kişi anlasın ki günah problemi ne kadar büyüktür. Anlasınlar ki günah insana ne yapıyor? Günah Allah'a ne yapıyor? Ve aramızı ne kadar açıyor, bozuyor. O yüzden her taraf ölüm kokardı. Ölü. Yani kurban derken ölü kurban diye anlaşılırdı. Süleyman, Kral Süleyman. Allah evinin tapınağın açılışında 10 binlerce hayvan kesti. Okuyorum. 1. Krallar 8:63. Şöyle yazıyor. Süleyman esenlik kurbanı olarak Rabbe bakın 22 bin sığır öküz, 120 bin davar kurban etti. Düşünebiliyor musunuz? Yani 22 bin öküz, 120 bin koyun. Böylece kral ve bütün İsrail halkı Rabbin tapınağının adama işini tamamlamış oldu. Öyle kurban. Ama yeni kurbanlarımız başka, yaşam getiren diri kurbanlar olsun diyor. Biz hani yaşamakla kurban oluyoruz, değil ölmekle. Biz Rabb'e hizmet etmekle kurban oluyoruz, değil başkalarını öldürmekle. İkinci bir şey diyor, bir sadece diri, ikinci diyor kutsal kurban olsun. Kutsal kurban. Eski kurbanlarda kutsallık düşüncesi pek yoktu. Sadece korku, gösteriş ya da sevap düşüncesi değil mi? Eskiden imansız iken, yani kurban keserken kutsallık mı düşünürdün? Allah kutsaldır. Hayır, öyle bir şey yok. Ne vardı kafanda? Göstereyim kendimi. Ya da sevap işleyeyim, günahlarımı ödeyeyim ya da öyle bir şey. Evet, ama kendini kutsal kurban olarak vermek bu demek. Anla ki sen farklısın. Sanki senin hani yapağında bir nişan var. Kocaman hani sürünün içinde çoban gelip senin üzerinde boyanmış. Bunu istiyorum. Bu benim adamım. Ve üçüncü olarak diyor ki Allah'a makbul bir kurban. Diri diyor, kutsal ve Allah'a makbul. Ne kadar sık oluyor ki adam cin korkusundan gece yarısında kurban kesiyor. Ertesi gün makbul olmamış. Bir daha kes. Tanrılar, kötü ruhlar kaprizli. Tamam mı? Ama gerçek Tanrı, diri Tanrı öyle değil. İsa Mesih'te biz kendi hayatımızı kurban ettik mi o zaman bunlar makbul oluyor. Rab diyor evet kabul ediyorum, makbuldur. Şüphe yok. Sen kendini kurban ettin mi emin olabilirsin ki Rab o kurbanı kabul ediyor. Ve dördüncü bir karakteristika diyor ki bu akla uygun bir hizmetinizdir. Akla uygun. Eski kurbanlarda akıl düşünmek yoktu. Elohim absolut mu düşünmüyor. Hemen düşünmeden reaksiyon, adet gibi keserdiler. Onun önüne gelen lafa aldanırdılar. Ama şimdi Rab işliyor. Rab istiyor yani kafamızı kullanalım. Bakalım bu gerçekten logika var mı burada? Aklınıza uygun bir hizmettir. Evet, önce otur, hesap yap. Günün kaç saati var ve ona göre harca. Bunun kaç saatini bugün Rab'be veriyorsun ayda? İşte bunu akla uygun bir hizmetinizdir. Plansız ve düşüncesiz yaşayan bir imanlı akla uygun kurbanları getiremez. Ve bunu görüyorum. Birçok kişi gerçekten yürekten Rab'be bağlı ama hayatlarında bir plan yok, bir sıra yok. Reaksiyon. Bir kişi yapıyor sana bir şey, sen ancak tepki gösteriyorsun. Ve böyle yaşamak olmaz. Hayır, bizim kurbanlarımız diyor akla uygundur. Ve şimdi neden biz imanlılar kurban edelim? Neden biz imanlılar hayatımıza hani bir fedakarlık yapalım? Sebep nedir biliyor musunuz? Kurbana karşı kurban. İsa Mesih senin için en büyük kurban verdi. Zaten en başta budur. Nasıl onun karşılığı olarak sen de kurban vermeyesin? İşte bütün anahtar meselesi bu. Ben sana buyurursam, Pavlus sana buyurursa yap et kurban ver kendine. Bu boş bir şey. Ama Pavlus 12.1'de yazıyor ki yaşayan Allah'ın merhametleri için. İşte budur. Biz İsa Mesih'in merhametini anladık mı? Bizim için neler yaptı diye anladık mı? O zaman kurban vermek kolay gelecek bize. Kurbana karşı kurban. Biz kurban getirmiyoruz korku yüzünden. Hani kötü ruhlar çarpacak diye. Biz kurban getirmiyoruz sevap düşüncesiyle. Hani Sırat Köprüsü'nden geçelim. Öyle bir şey var ya. İşte cendemin üstünde bir incecik bir köprü varmış. Ama sen kurban kestin mi? Sen bunlar senin bineklerin olurmuş. Onların sırtına binermişsin, onlar seni götürürmüş. Öteye. Böyle bir düşünce yok bizde. Değil mi? Hayır. Zaten olamaz diyor. Öküzlerin ve keçilerin kanı günahı ortadan kaldırsın. İbrahimler 10 ayet 4. Bizim düşüncemiz başka. Kurbana karşı kurban. İsa Mesih'in kurbanına karşı ben kendimi kurban ediyorum. Sende var mı bu düşünce? Sende var mı bu duygu? Sende var mı bu his? Herhangi bir şey hissediyor musun yüreğinde? İsa Mesih benim için öldü. İsa Mesih benim için dirildi. Beni seviyor. Benim kurtuluşumu sağladı. Bu var mı sende? Bu varsa gerek yok bir kişi bağırsın sana. Gerek yok bir kişi sana kumanda versin. Yap et kalk. Kendileri yapacak. Pavlus sadece yalvarıyor. Hatırlatıyor onlara, Romalılar Kilisesi'ne. Ve böyle normaldir kurban verelim. Bu normal bir reaksiyon. İyiliğe karşı iyilik. Hatırlıyorum, kızan iken babamla bir yere giderdik, tatile giderdik İspanya'ya. Ve yolda babam bana verdi 20 mark. O zaman o benim için dünyanın parası. Çok büyük para. Ama benim için öyle bir duygu vardı. Ne yapayım? Şimdi babam bana bir iyilik yaptı. Ben de lazım bir iyilik yapayım. Şaşırdım. Ve aldım, şaşırdım. Baktım benzin istasyonuna. Aldım böyle bir kanister yani benzin için. Aldım. Baba buyur senin için aldım. Oğlum gerek yok. Bende para var. Niye harcadın? Ama işte insan böyle. İyiliğe karşı iyilik yapmak istiyorsun. Öyle değil mi? Aslında Rab da biliyor ki onun verdiği kurbanın hani İsa Mesih'in ölümü biz geri ödemeyiz. Ne kadar da kurban etsek, ne kadar da vazgeçsek kendi hayatımızdan iyilik yaparsak ödemek diye bir şey yok. Mümkün değil. Ama bir reaksiyon olarak Rab gene de böyle bir tepkiden memnundur. Sen şimdi kendini sor. Bunca sene imanlıyım. Ben neyi kurban ettim? Neyi kurban ettim? Bu ayet herhangi bir yer alıyor mu benim hayatımda? Ben herhangi bir şeyden vazgeçtim mi imanlı olduğum için? Yani ben konuşmuyorum sigara, içki, böyle şeyler değil. Yani gerçekten kendi faydamdan vazgeçtim mi imanlı olduğum için? Pavlus'un hayatına bir bakalım. Bunu yazan kişi. 2. Korintliler 11. bölümde ayet 23'ten 29'a sıralıyor. Nelerden vazgeçmiş? O nasıl kurban getirmiş Rabbe? Onlar Mesih'in hizmetçileri mi? Aklını kaçırmış gibi biri gibi konuşuyorum. O sahte apostolları için konuşuyor. Ben onlardan daha fazla hizmetçiyim. Ben daha fazla işliyorum. Daha fazla mahpuslara düştüm. Gayet fazla dövüldüm. Sık sık ölüm derecesine geldim. Yahudilerden 3 defa 39'ar kamçı yedim. 3 defa beni sopalarla dövdüler. 1 defa taşlandım. 3 defa gemiyle giderken gemi battı. Bir gece bir gündüz açık denizlerde geçirdim. Sık sık yolculuk yapıyorum. Irmaklarda korkunçluk, haydutlardan korkunçluk, kendi milletimden korkunçluk, öbür milletlerden korkunçluk. Kasabalarda korkunçluk, ıssız yerlerde korkunçluk, denizlerde korkunçluk. İşlemekle ve uğraşmakla, çok gece uykusuz geçirmekle, açlık ve susuzlukla, sık sık aç kalmakla, soğukluk ve çıplaklıkla. Bu dışarıdaki şeylerden başka, her gün beni ezen bir yük var. Bütün topluluklar için kaygı çekiyorum. Var mı bir kişi zayıf olsun da ben de zayıf olmayayım? Var mı bir kişi günaha düşürülsün de yüreğim onun için yanmasın? Görüyor musunuz? Pavlus'un hayatı buydu. Neler çekti Rab için? Neler yaptı? Niçin bunu yaptı? Çünkü herkesten daha fazla, öbür apostolların daha böyle büyük bir kontrast yaşadı. Önce ve sonra. Önce diyor ben imanlıları öldürürdüm. Ben kanun neydi? Daha fazla anladım. Ben feriseydim diyor. Ama Mesih'in kurtuluşunu o yüzden daha da büyük gördü. Daha da fazla anladı bütün apostollardan. Ve diyor ki onun için bunları yapıyorum. Mesih'in yaptığını, Mesih'in sevgisini daha derin anladım. Rab için uykusuz kaldım diyor. Sık sık uykusuz kalıyor. Sen bir gece uykusuz kaldın hayatında. Bir başkasının faydası için, bir imanlıyı düşünerek, onun için dua etmek için. Bir gece. Sık sık diyor, soğukluğa dayanıyorum. Biz şaşıyoruz, soğukluğa, sıcaklığa, ay birkaç derece yüksek, birkaç derece düşük olsun, bizim imanlılar hemen panike düşüyorlar. Öyle değil mi? Korkunçluk diyor, korkunçluğa atıldım sık sık. İşlemek ve uğraşmakla. Bunun bir parçası var mı sende? Bende. Bir parçası diyebilir misin? Ben de kurban ettim birçok şeyler sadece Mesih için. Bir şahitlik okudum. Bir Amerikalı imanlı Dr. Roy Lauren adında bir kitabında şöyle anlattı. Bir gezi yapmış, gitmiş Kore'ye. Ve otobüsten bakarken bir tarladan geçmişler. Orada bir delikanlı görmüş. Bir sabanla, yani plukla tarlada işlerdi. Yani normal, yani saban sürüldü. Nasıl eskiden traktör olmadan önce böyle, değil mi? Beygirlerin arkasında koşardılar böyle. Ama önde beygir ya da öküz yoktu. Bir baktı, bu sabanı, bu plugu çeken yaşlı bir adam, onun babası. Eyvah. Nasıl bir şey bu? Babası o plugu çekiyordu. Ve bizim bunu gören Amerikalı dönüp bu senayi, yani bu turist rehberine, ekskursuvarda gösterdi. Ve dedi ki, ne kadar garip bir şey. Herhalde bunlar çok fukaradırlar da bu derece düşmüşler. Ama ekskursuvar, yani imanlıya, dedi ki, hayır, onlar fukaralıktan için böyle yapmıyorlar. Ben onları tanıyorum, diyor. Onlar imanlı ve geçen sene onların toplantısı karar verdi, yeni bir bina yapsınlar. Önce dediler, bizde yok, ne verelim? Sonra düşünmüşler ve tek öküzünü kesmişler, etlerini satmışlar ve bütün parayı kiliseye vermişler. Düşünebiliyor musun? Sanki bir traktörü satıyorsun. Ondan sonra kendi muskuluna çalışıyorsun, öyle bir şey. İşte o zamandan bu yana kendileri saman çekiyorlar. Amerikalı ziyaretçi şaşmaş kaldı. Ve dedi ki, bu herhalde onlar için çok zor bir kurban oldu. Ve işte ekskursuvar demiş ki, hayır, onlar öyle düşünmüyorlar. Ama sevindiler, açan bu öküz vardı ve toplantıya bir şeyler verebildiler. Biliyor musunuz? Yani gerçek bir olay. Nasıl bu derece geleceğiz? Onlar düşünmediler, mecbur muyum bir şey vermeye? Onların önderleri bağırmadılar, mecbursun ondalık vermeye. Hayır. Seve seve, sadece artan parayı, ama kapitalı da, yani en sentral şey verdiler. Nasıl bu duruma geleceğiz, bu derece geleceğiz? Pavlus Ferisi olarak çok güzel, saygın ve rahat yaşayabilirdi. Onun pozisyonu çok rahat ve saygın bir hayat ve her bakımdan yani güzel bir hayat yaşayabilirdi. Ama Rab İsa için ondan vazgeçti. Kariyerasından vazgeçti. Çünkü onunla yüz yüze geldi. Mesih'le yüz yüze geldi. Sen de Rab'le yüz yüze geldin mi, aynısını yapacaksın. Sen de hani Rab'i iyice tanıdın mı, ne yaptı senin için, aynı yapacaksın. Vazgeçeceksin hani keyfinden. Vazgeçeceksin bencilliğinden. Ay, hiç kimse beni sevmiyor. Öyle değil. Sen başlıyorsun kişiler için uğraşmaya. O zaman sende de bir fırsat var, hizmet edesin. Tamam, bütün bunları konuştuk, şimdi kurban olarak. Ve bu yoksa Rab bizim başka kurbanlarımızdan memnun değil. Ama okuduğumuz yerde diyor ki, övmek kurbanları sunalım. Rab'in adını öven dudaklarımız olsun. Dudaklardan yemiş çıksın diyor. Buymuş övmek kurbanları. Ve eminim kişi derken övmek kurbanları aklımıza ne geliyor? Toplantıda ilahi söylemek, değil mi? En birinci bu. Toplantıda ilahi söylemek. Ama acaba Pavlus'un anlamı bu. İsa Mesih'in adını övüyoruz, ona şükür ediyoruz başkalarının önünde. Benim için övgü kurbanları sadece bu dört duvar içinde değil. Benim için yani övgü kurbanları imansızların önünde de, başkalarının önünde. Herkesin önünde. İsa'nın dediği gibi ağız yüreğin doluluğundan konuşuyor, değil mi? Mata 12:34. Ağız ne konuşuyor? Yüreğinde ne varsa. Yani içeride kalamaz. Lazım kendine yol bulsun, yol açsın, konuşuyorsun. Senin ağzından ne çıkıyor? Hı? Ben senin boynuna böyle mikrofon assam ve 24 saat senin konuştuklarını zapis yapsam, kayıt yapsam ne çıkacak? Ağzından ne çıkıyor? Gerçekten övgü kurbanları mı çıkıyor? Hangi temalar açılınca heyecanlanıyorsun? Bir daha soruyorum. Hangi temalar, hangi konular açılınca heyecanlanıyorsun? Benim için mesela kompüter teknoloji, başkaları için bir hangi televizyon dizisi ya da erkekler bazen bir ara gelince başlıyor hükümeti suçlamaya ya da balık için konuşma, bilmem ne. Bunlar için, yani bu konular için insanlar heyecanlanıyor. İmanlılar da, öyle değil mi? Bunlar sanki bizim hayatımız. İsa'nın kurbanını anladık mı, ağzımız şükür etmekle dolu olacak. Hem de başkalarının önünde. Hiç utanmadım. Sık sık korkuyoruz ya da utanıyoruz. Hep İsa'dan konuştuk mu bizi seslenmeyecekler ya da mana bulacaklar, değil mi? Hep böyle bir bariyere var. Hep böyle sanki imansızlığına biraz çekingenlik var. Bende de aynı reaksiyon var. Ama övgü kurbanları dediğim gibi sadece dört duvar içinde değil, kilise içinde değil. İlahi söylerken evet, ama daha da öte gidelim. Mesela gençlerin ayrı bir diyalekti var. Gençlerin ayrı bir dili var. Gençler, hani biz moruklar, biz yaşlılar onu öğrenemeyiz. Onlar gibi konuşmaya, onlar gibi hareket etmeye. bize yabancıdır gibi geliyor. Onlar bakıyor yani yako görünsünler. Değil mi? Kendileri göstersinler. Başka gençlerin önünde daha interesting o. Kızlar da erkekler de. Evet. O zaman sen imanlı bir genç olarak karar ver. Yako olmayasın ama uygun zamanda İsa Mesih'i an. İsa Mesih'i konuş. Senin dudaklarından İsa Mesih'i öven sözler çıksın. Bunlar senin övgü kurbanlarını yap. Ondan memnun oluyor. Kadınlara geçince, kadınların başka bir konuşma havası var. Değil mi? Kadınlar bir ara geldi mi başka bir konuşma havası var. Nasıl? Sanki herkes herkesi abladır. Tamam mı? Ben daha büyüküm, ben sana akıl veriyorum. Sanki her şey onlar yapıyor, yaptırıyor. Erkekler o bekte çalışıyor ama kadınlar diyor ki ben bu kadar kubik beton aldım bilmem ne. Sanki yani kadınlar öyle gösteriyor kendilerini. Öyle değil mi? Sanki her şeyi onlar yaptı. O zaman bir kız kardeş olarak kendini alçaltır. Başka bir hava yarat konuşurken. Söyle mesela ben yaramaz bir kişiyim ama İsa'ya şükür ediyorum vesaire. Öyle değil mi? İşte bu övgü kurbanları. Erkekler gene, biz erkekler seviyoruz hayatlarımızdan böyle küçük olaylar, epizotlar anlatalım. Öyle değil mi? Falanca datada böyle yaptım, böyle yaptım ve böyle gurur hava yaratıyoruz. Bir gün askerde bizim efreytor bilmem ne böyle laflarla girişiyoruz. Ondan sonra bir hikayecik geliyor. Öyle değil mi? İşte ben İsveç'teyken hatırlıyorum bir gün gene sarhoştum bilmem ne. Öyle küçük epizotlar anlatıyoruz. Ve kişiler böyle övüyorlar kendilerini. Sonra kendi yaptıklarını anlattırmaya seviyorlar. O zaman bir erkek imanlı olarak bu havayı boz. Gururunu kır. İsa'dan anlat. O ne yaptı diye anlat. Onu öv. İşte övgü kurbanlar bunlardır. Bu senin kurbanların. Vazgeç kendini yükseltiresen İsa'yı anlat. Bunlar kurbanlar ya. Bunlar övgü kurbanları. Kolosser 4:6 şöyle diyor. Konuşmalarınız her zaman merhamet dolu olsun. Sanki tuzla tat verilmiş gibi. Öyle ki bileseniz her kişiye nasıl lazım cevap verirsiniz. Bakın bir imanlının sözleri diyor ki her zaman bir poprafka, bir baharat olsun içinde. Tuzlanmış kişilere bir tat verecek sözler olsun. O zaman bu övgü kurbanları. Bu bir. İkinci olarak dedi ki bu övgü kurbanlardan ayrı iyilik yapmaktan vazgeçmeyin. Bunlar Allah'a makbul kurbanlardır. İyilik yapmak. İyilik yapmak. Biz protestanlar çok seviyoruz. Hayır, biz işlerle kurtulmuyoruz. Sadece imanla kurtuluyoruz diye övünüyoruz. Biz Pravoslavlar Katolik gibi değiliz. Biz bambaşkayız. Ve böyle derken İncil'in birçok ayetlerini unutuyoruz. Defalarca Rab bize imanlı olarak imana geldikten sonra, yani merhametten kurtulduktan sonra uyarıyor bize iyilik yapalım. Ne demek bu iyilik yapmak? Unuttuk galiba. Ne demek bu iyilik yapmak? Kendi keyfini bırakıyorsun, başkasına hizmet ediyorsun. Onun ihtiyacını karşılıyorsun. Bu kimi zaman para olabilir, kimi zaman yakınlık, kimi zaman teselli, kimi zaman işte bedensel yardım falan gibi iş bitiresin ona. Bazen bir akıl vermek gerekiyor. İşte bunlar iyilik yapmak. Ve biz bugünlerde daha fazla kendi hayatımıza çekiliyoruz. Bütün dünya nasıl yaparsa imanlar da öyle yapıyor. Bütün dünya istiyor daha rahat yaşasın, daha uzak yaşasın. Başka insanlar gelip beni rahatsız etmesinler. Hatırlıyorum ilk geldiğimizde Bulgaristan'da 25 sene önce nasılydı? Kimsenin evi, hani sınır yoktu. Kapılar açılıyor, bum 20 kişi içeri giriyor, istediğini yapıyorlar. Öyleydi toplantılar. Ya bugün? Bugün de nerede böyle bir şey? Olamaz. Neden? Çünkü kendimize bakıyoruz. Kendi hayatımıza, kendi evimize, kendi halimize. İyilik yapmaktan usanmayın diyor. İyilik yapmaktan bıkmayın. Sen bu akıntıya karşı bir karar veriyorsun. Ben bencil yaşamayacağım. Ben herkes gibi hani paranın peşinde, rahatlığın, malın peşinde gitmeyeceğim. Benim hayatım hizmet hayatım olacak. Ne kadar bir imanla hizmet yaparsa o kadar ona sanki puan yazılacak. Budur. Evet. Devam ediyoruz. Ayet 17-18 ikinci konuya geçiyoruz. Şimdiye kadar Pavlus anlattı bize kurban vermek nasıl oluyor? Buna detaylı baktık. Şimdi başka bir konuya geçiyor. Ayet 17-18. Size güdücülük yapan kardeşleri sesleyin. Onlara boyun eğin. Çünkü sizin canlarınıza bakan ve bir gün onlardan için hesap verecek olan onlardır. O işi sevinçle yapsınlar, değil kahrolanarak. O sizin için faydasızdır diyor. Güdücü sözü İncil'de her zaman çoğul, noces ve noçislo olarak geçiyor. Yok güdücü, yok önder, yok pastor ama güdücüler var, önderler var, pastorlar var. Bir toplumun başında bir tek kişi yok. Her zaman birkaç kişi birlik içinde, aynı nivoda ve ekip olarak toplantıyı yönetiyorlar. Uzun zaman için Rab'bin isteği budur. Rab istiyor birkaç kişi kolektif olarak topluluğu gütsinler. Ve ideal o en iyi eşleriyle birlikte. Kadınlar da bunun içinde. İsa Mesih bir mesele anlattı. Biliyoruz talantlar meselesi. Talantlar meselesi. Bir talant 42 kile gümüş. 42 kile gümüş. Ne kadar para. İsa bu talantları bir kişiye vermedi değil mi? Kaç kişiye verdi? 3 kişiye verdi. Bu da büyük bir ders var. İsa herkese veriyor bu talantlar. İsa herkese veriyor fırsat toplulukta hizmet etsin. İsa herkese veriyor yani fırsat yani toplulukta bir rol oynasın, bir görev alsın. Herkes kendi vergileriyle, darbalarıyla Rab'a hizmet etsin. Asıl topluluk için plan budur. Evet ama bunun içinde de Rab bazı kişilere başka bir talant verdi. Önderlik yapma. Başka kişileri etkileyip önderlik yapma. Maalesef bugün bu anlaşılmıyor. Birçok yerde başka bir sistem var. Tek pastor sistemi var. Ve o adam herkesi hani laf geçiriyor. Bu adam herkesi kontrol ediyor. Herkesi kendini bağlatıyor. Ve insanca dersen bu daha çok çok çok daha kolaydır. Tek bir kişiye sesliyesen ne kadar 3, 4, 5 kişiye. Yani daha kolay. Herkes bir tek diktatör, bir tek önder. Herkes pasif. Hey, yaparız, ederiz. Bu insanca daha kolay. Ama Rab'in sırası bu değil. Allah'ın krallığı diktatörlük değildir. Ama aynı zamanda demokrasi de değildir. Bir krallıktır. Ve biz bunun orta yolunu bulmalıyız. Seninle ilgilenen, işini iyi yapan, gerçekten sadece Rab için işleyen bir önderin varsa ve o sana bir akıl verirse o zaman onu ciddi al. Bu ayet bunu istiyor diyorsun. Sesleyin diyor. Onu ciddi al. Belki adamın bildiği bir şey var. Belki senin iman nivonda o kadar yükselmemiş ki bu temayı sen anlıyorsun ama o anlıyor. Ve o sana bir akıl verdi mi onu ciddi al diyor. Birçok kişi ya tamamen pasif kalıyorlar. Hani bu diktatörlük kiliselerinde ya da tamamen sen de kimsin? Bana laf geçirme. Benim özel hayatıma karışma diyorlar. Ama bu olmaz. Bir önder mecbur kişilerin, imanlıların özel hayatına karışmalı. Yoksa işini yapamaz. Ve o yüzden bu ayet bunu söylüyor. Ve son olarak ayet 19-21 şöyle okuyoruz. Evet diyor, barış veren Allah, koyunların büyük çobanı, hani Rabbimiz İsa'yı sonsuz anlaşmanın kanı ile ölülerden geri getirdi. Allah'ı nasıl anlatıyor? Barış veren Allah, huzur veren Allah. Ve İsa'yı nasıl anlatıyor? Büyük çoban. İsa büyük çobandır. Ve yeryüzünde ne kadar pastor varsa onun kiraladığı kişilerdir. Ve büyük çobana hesap verecekler. Ve işte sonsuz anlaşmanın kalanını ölülerden geri getirdi. O sizi tas tamam yapsın. Ki her bir iyi işle onun istediğini yapasınız. O sizde İsa Mesih'in kendisine hoşuna giden iyi işi yapsın. Sonsuzlara kadar ona şanlar olsun. Amin. Ve ne yazıyor? O sizi diyor tas tamam yapsın ki her bir iyi işle onun istediğini yapasınız. Bir imanlı lazım tamamlansın. Lazım büyüsün imanda. Böyle olgunluk derecesine gelsin. Ondan sonra Allah'ın her istediğini yapabilirsin diyor. Büyümek mesele çok defa geçiyor İncil'de. Defalarca çok benzetmelerden Rab söylüyor bir imanlı lazım büyüsün. Nasıl biz normal kızanlarımızda biliyoruz. Bir kızan yani 5 yaşında neyse 20 yaşında olmamalı. 5 ile 20 yaş arasında çok büyük bir ilerleme, bir gelişme lazım olsun. Ama var çok 5 senelik imanlı ve 20 senelik imanlı ve aralarında hiçbir fark yok. Çoğu imanlılar diyebilirim ki büyümekte çok geri kalmışlar. Ama bu önemli. O sizi tas tamam yapsın diyor. Bir imanlı önce bir bebektir. Bu birinci hakikat. Lazım imanda beslensin ve büyüsün. Beslenmeden bebek büyümez. Bebekler sütten besleniyor. İmanlılar Allah'ın sözüyle. Bebek önce sadece meme istiyor değil mi? Bebek doğarken başka bir şey değil. Sadece meme, yemek, içmek. Yani imanlı, yani bebek imanlı diğer birim aynı durumda. Her zaman hani istiyor başkası onunla uğraşsın, başkası onunla ilgilensin, ona ruhsal beslensin. Bebek imanlı, bebekler gibi birisi gelsin bana meme versin. Birisi gelsin beni kucaklasın. Bebek imanlılar böyle. Bebek büyüyünce azıcık dayanmaya öğreniyor. Bırakabilirsin azıcık, birkaç dakika aç bırakabilirsin. Bir saat aç bırakabilirsin değil mi? Büyüyünce öğreniyor. Daha sert olmaya, daha sert yemeğe de alışacak. Ve en sonunda insan öğreniyor, kendi yemeğini kazansın, bulsun ve hazırlasın. 20 yaşında bir kişi, 35 yaşında bir kişi bekliyorsun değil, bir kişi ona hani onu beslesin. Git para kazan, git süpermarkete et al, bilmem ne yemek al, git kendin pişir. Çünkü büyümüş artık. İmanlar da öyle. 20 senelik bir imandan bekliyorum artık kendi kendini okusun. Kendi yani Rab'den bir ders alsın. Rab direkt ona konuşsun ve kiliseye desteklesin değil, kilise onu desteklesin. İkincisi, imanlı önce yeni dikilmiş bir fidan gibidir. Lazım kök salsın. Bir fidan lazım, sağlam bir ağaç olsun. Köksüz bir ağaç yok. Ve çoğu ağaçlarda yukarıda ne kadar görüyorsun toprağın altında da o kadar kökler var. Önce her rüzgar bu fidanı salamtırıyor. Yıkabilir de. Ama ne demek bu? Önce yeni imanlıyken önüne gelen her bir muallim veya yalancı peygamber onu aldattırabilir. Yeni bir imanlıyken geliyor, bir takım güzel laflar yapıyor. Aa, çok güzel konuştu kardeş, duydun mu? Ama anlamıyor ne kadar otalak var, ne kadar zehir var kişinin sözünde. Ama köklenmiş bir imanlı kolay kolay aldanmaz, yıkılmaz. Evet, ve üçüncü olarak imanlı önce gerçekten hizmet etmek nedir bilmiyor. Zamanla öğreniyor, kendi istediklerini dikkat çevirmesin ama başkalarına hizmet etsin. Ve bu güzel sözlerle İbrahim Mektubu son buluyor. Allah'ımız diyor sizi tas tamam yapsın. Bu duruma getirsin. Bebeklik durumdan yetişkin insan durumuna. Fidan durumdan sağlam bir ağaç durumuna. Tamam mı? Bencil bir kişiden hizmet eden bir kilise üyesine getirsin. Ve aynı dilek sizin için de geçerli. Onun için dua ediyoruz. Rab sizinle olsun.